Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Merhabalar. Senenin ilk bizim dördüncü podcast'imize hoş geldiniz.
Merhabalar herkese.
2025'in sağlık, mutluluk getirmesini, keder, dert ne varsa süpürüp götürmesini diliyoruz. Kurnaz, sen ne diliyorsun? Var mı dileğin?
24'ten iyi olsun yeter.
Ha vallahi 24'ten iyi olsun yeter, evet.
Hatta 24 kadar kötü olmasın, o bile yeter.
Şimdi başlangıçtan öyle görünüyor ama belki de her şey daha iyi olur, bilmiyoruz ki. Bir belirsizlik var. Şimdi bu son bizim yaptığımız forecast'i kapatırken aklıma bir şey geldi. Yani daha önceden hazırlığım yoktu. Aklıma geliverdi. Modellerle gerçekleşen sıcaklıklar arasında bir fark oluyor. Özellikle 2023 yılında bu belirgin şekilde çıktı ortaya. Hatta sen bir ara ya 7 sigma gidiyor falan dedin.
Evet.
Önce şuradan bir başlayalım. Şimdi Intergovernmental Panel of Climate Change diye bu iklimle ilgili, iklimin gidişi, iklimde gerçekleşenler ve geleceğe doğru gerçekleşebileceklerle ilgili çok detaylı raporlar yayınlayan bir kuruluş var. Bu kuruluşun yayınları bütün ülkeler tarafınca standart olarak kabul ediliyor. Burada annual report dedikleri iklimle ilgili, hani şu anda ne oluyor, geleceğe dönük olarak ne olacak diye yayınladıkları raporlarda tabii ki çok detaylı modeller kullanıyorlar. Hatta birkaç tane model kullanıyorlar. Farklı farklı yaklaşımları olan. Ve bu modellerde elde ettikleri, geleceğe dönük olarak tahmin ettikleri sıcaklık trendlerini belirtirken belli bir dil kullanıyorlar. Ve bu dil annual reportların hep başında var. Mesela virtually certain kullanıldığı zaman 99-100% probability demek. Very likely dediği zaman 90-100% probability. Likely dediği zaman 66-100% probability arası gibi bir dil var. Yani dilin sayısal karşılıkları var. Bu aslında bilimsel yaklaşım için gerekli bir şey. Çünkü biz bilim insanları olarak kesin konuşmaktan kaçınıyoruz. Her zaman olasılıklarla konuşmak bizim etiğimizde var. Belki insanların iklim değişikliğinin ne kadar ciddi bir şey olduğunu algılayamamalarının bir nedeni de bu. Biz kesin konuşamıyoruz. Ama bu etikten kaynaklanıyor. Çünkü olasılıksal olarak bir şeyi biliyorsak, kendi şahsi görüşümüz kesin olur bu olsa bile konuşmamıza bunu olasılık olarak yansıtıyoruz. Modellerde de böyle. Çeşitli güvenilirlik aralıkları var. Mesela 7 sigma dediğimde de modelin artık iyicene dışına çıkıyoruz tadında bir kullanım. Ben Kurnaz'dan önce şu güvenlik aralığıyla ilgili bir şeyler istiyorum. Konuşsun. Ondan sonra da modeller ve modellerin geleceğe dönük olarak yaptıkları tahminlerin gerçekleşenlerle uyumsuzluğunun kaynakları nedir? Bundan ilgili konuşmaya devam edelim. Kurnaz bu konuların zaten çok uzmanı.
Şimdi öncelikle bu ilk söylediğini birazcık açmakta fayda var. O kısmı evet. Da şu. Yani bilim insanları genellikle ya da esasında hiçbir zaman diyelim, kesin konuşamazlar.
Aynen.
Bu bence etiğin biraz ötesinde bir konu. Yani biz problemi her yanıyla incelediğimiz için bilim hiçbir zaman emin olmaz.
Her zaman sorgular.
Her zaman sorgular. Yani bu bilimin doğasından gelen ya da yani bilim insanlarının etik davranışından falan değil. Bilim bu. Yani mesela şimdi elimizde bir kalem var. O kalemi bıraktık, yere düşecek. Düşecek tabii çünkü yer çekimi var falan. Ama hani ben sınıfta hep bu örneği veriyorum. Bu Inception filmini seyretmiştik. Hepinizin benim rüyamda yaşamadığınıza emin misiniz?
Değil tabii.
Belki hepiniz benim rüyamda yaşıyorsunuz. Dolayısıyla böyle milyarda, trilyonda bilmem ne de bir bile olsa bir ihtimal var. Hiçbir zaman %100 değil. %99 nokta bir şey. Dolayısıyla bilim insanlarına hiçbir zaman emin misiniz sorusunu sormamak gerek. Çünkü emin olamayız. Yaptığımız işin doğası bunu gerektiriyor. Ama aynen Erhan'ın dediği gibi bunu halka anlatırken emin misiniz sorusunun cevabını eminim diye vermek zorundayız. Çünkü halk bunu ha demek emin değilsiniz diye algılıyor.
Emin değilsiniz ne oluyor? Bunlar da emin değil zaten gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu farkında değiller falan şeklinde yorumlar gelebiliyor.
Aynen. Dolayısıyla şimdi ben de çok bu konuda eleştiri alıyorum diğer bilim insanlarından. Yani ya hocam bunu bu netlikte söylemeyin emin değiliz şu bu falan. Haklısınız. Biz bir bilimsel toplantıda bunu karşılıklı bilim insanlarıyla tartışıyorsak o zaman sizin de söylediğiniz bazda konuşuruz. Yüzdeler veririz, ihtimaller veririz de
senin belli bir dil kullanırız.
Standart sapmalardan bahsederiz falan ama bunu halka açıklıyorsak ya eminimin katmanlarını kullanmak zorundayız. Yani evet. Şöyle iklim değişikliği insan yapısı mı bizim yaptığımız bir şey mi emin misiniz? Eminiz insan yapısı. Hiç çekinmeden bunu söyleyebilirim.
Zaten virtually certain kullanıyor.
Ama virtually certain %99'un üstü. Ben %100 diyorum. Evet. Eminiz bitti. Konuşmayalım.
Evet.
Ya gerçekten siz benim rüyamda yaşıyor olabilir misiniz? Ve o rüyamda insan yapısı olmayabilir mi iklim değişikliği? Evet, trilyonda bir ihtimal olabilir. Ama onun dışında normal hayat şartlarında buna bakıyorsak eminiz arkadaş. Bitti. Şimdi bu birinci kısmı. İkinci kısmı, Erhan'ın arada söylediği bir laf var. 7 sigma, 8 sigma, 3 sigma. Evet. Bunun ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Evet. Biz kendi aramızda çok rahat anlaşıyoruz bu sayılarla. Ama bunu ortaya döktüğümüz zaman toz duman oluyor ortalık. Şimdi
toz duman oluyor çünkü bir distribution anlatman lazım.
Evet. Şimdi bunu dağılım anlatmanız lazım. Evet. Bir normal dağılım ya da Gauss dağılımı denen bir şey var. Hani Boğaziçi öğrencilerinin gayet iyi bildiği hocam curve ne?
Çan eğrisi.
Dedikleri çan eğrisi. Şimdi bu çan eğrisinin bir ortalaması vardır. Bir de standart sapması vardır. Standart sapma demek %67 değer o artı ile eksinin arasındadır demek. Yani ortalama 17 artı eksi 1 diyorsak 18 ile 16 arasında olması ihtimali %67.
Evet biz bunu bilimsel olarak diyoruz ki beklenen değer ortalamadan 1 sigma aşağı ya da yukarı.
Sigma dediğimizde standart sapma.
Yani standart sapma evet.
1 sigma ise %67 eminiz.
Doğru.
2 sigma ise bu eminlik %95'e çıkıyor. 3 sigma dediğimizde 99'a çıkıyor. 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma, 7 sigma, 8 sigma artık %99.99999 eminiz anlamına geliyor. Bizim dilimizde konuşuyor. Yalnız bu sadece tahminler için değil. Yani mesela
her şey için kullanılıyor.
Geçtiğimiz yaz biz sıcaklıkları çizdik bir grafikte. Gene sıcaklıklar da çan eğrisine benzer bir şey çıkıyor. Sonuç olarak sene içinde kışları soğuk, yazları sıcak ve uzun zaman ortalamasını alıyoruz. Diyelim 1950'den 2000 yılına kadarki sıcaklıkların ortalamasını alıyoruz. Tabii bu ortalamanın bir de standart sapması oluyor. Şimdi bakıyoruz geçtiğimiz sene mesela Temmuz ayının sonundaki birkaç gün ortalamadan kaç standart sapma daha yüksek? Yani şansına bu iş olur mu kendiliğinden? Ve bazı günler 8-9 standart sapma daha yüksek.
Orada bir şey söylemek istiyorum. 8-9 standart sapma olduğu zaman çuvalın içine neyi koyarsan zaten o aralıkta kalıyor. Dolayısıyla başka bir şey var anlamına geliyor diye.
Yani yaklaşık kesinlikle 5 standart sapmayı geçtikten sonra o olayın kendiliğinden doğal olarak normal şartlarda olmasına imkan yok arkadaş.
Demek. Bizim de beklememize imkan yok aslında.
Evet. Şimdi bu bilim tarafı. Evet sen sor bakalım devamını.
Şimdi birincisi şu, bir model kuruyorsun geleceği kestirmek üzere. Mesela en bilindik şey, en herkesi ilgilendiren global ortalama sıcaklık ne olacak? Gelecek sene ne olacak? 3 sene sonra ne olacak? Sen bir kere modeli nasıl oluşturduğunu bir anlat. Mesela modeli oluştururken neyleri alıyorsun ele? Modeli nasıl oluşturuyorsun? Geleceğe dönük olarak daha güvenilir model, güvenilir çıktılar için geriye doğru kaç sene gitmen gerekiyor? Bu tip şeyleri bir söz etsen dinleyicilerimize çok yerinde olur diye düşünüyorum.
Tamam şimdi elimizde iki tür model var. Bunların bir tanesi meteoroloji modeli, öbürü de iklim modeli. Ve bu iki model taban tabana birbirinden farklı. Yani neredeyse bilim alanı olarak farklı şeyler. Bundan dolayı da ya meteoroloji zaten biliyor, yapıyor. Öyle bir dünya yok. Çünkü bakın meteorolojinin yaptığı şey şu. Meteoroloji bugün şu anda diyelim Avrupa'daki ya da dünyadaki bütün istasyonların verilerini alıyor. Modele veriyor ve diyor ki önümüzdeki 3 saati, 6 saati, 9 saati, 3 günü, 1 haftayı, 15 günü tahmin et. Bugünün şartlarına dayanarak. Yani bugün rüzgardı, sıcaklıktı, nemdi, hepsini al ve geleceği tahmin et.
Pardon, orada bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle yapalım aslında. Ben parmak kaldırdım, zaman bana geçsin. Sen parmak kaldırdın.
Tamam, okey.
Şimdi şöyle orada da...
Bu arada ilk defa karşılıklı kayıt yapmıyoruz. Şu anda internet ortamındayız.
İnternet ortamındayız, evet. Yeni bir şeyimiz var. Bir programımız var. İsmini de söyleyelim. Bizim artizan grup Özgeciğimiz bize bu programı hadi alın kullanın dedi. Sağ olsun kullanıyoruz. Şimdi şöyle oradaki bütün istasyonlardan verileri topluyor ve ondan sonraki kestirimleri mesela ilk 3 saatteki 6 saatteki çok yüksek keskinlikte çok yüksek kesinlikte oluyor. Ama bir gün sonrası, iki gün sonrası gitgide ciddi şekilde sapabiliyor. Hele bir haftaya çıktığın zaman daha da yüksek sapmalar oluyor. Öyle değil mi hocam?
21 güne çıktığında yazı tura atmakla tahmin etmek meteorolojide aşağı yukarı aynı şey. Yani arada eskiden bir defa olmuştu. Ya hocam ben 2 ay sonra evleneceğim. Benim evleneceğim gün hava nasıl olacak? Açık bahçede düğün yapayım mı? Ya o olmaz. O konuda olabilecek bir tahmin en iyi ihtimalle 21 gün önceden yap. Geri kalan sezon ortalamasıdır. Arkadaş sen Mart ayının başında evleneceksen 3 Mart'ta bakarsın tarihe kaç defa yağmış, kaç defa yağmamış. Aşağı yukarı o daha iyi cevap verir tahmindense. Şimdi bunun arkasında iki tane sebep var. Birincisi bizim istasyonlardan aldığımız değerler kesin değil. Kesin değilden de kastım şu. Sıcaklık olarak ölçtüğünde 17.3 derece ölçüyor. Ama sen daha net ölçen bir alet koyacak olsan 17.3, 4, 6, 8, 5, 6 falan gibi 8 basamak ölçebilirsin belki doğrulukta. 17 dereceden sonra öyle aletler var. Ama öyle aletler hiçbir zaman meteoroloji istasyonlarında kullanılmıyor. Evet hocam.
Burada aletin ölçüm hassasiyetinden konuşuyor hocamız.
Evet.
Yani kurnazın dediği bu bir tane cihaz çok yüksek noktadan sonra 5 tane ölçüyor demek yanındaki başka bir istasyondaki cihazın aynı hassasiyetle ölçüyor olduğunu göstermiyor. Bunlar farklı zamanlarda kurulmuş olan istasyonlar aslında bir standartizasyonları pek yok mümkün dediği çünkü yatırımın ne zaman yapıldığına, cihazın aynen hangi marka olduğuna falan da bağlı olan şeyler.
Aynen. Ha arada şeyi de sorarsınız yani daha iyisini ya daha iyisini koyarsınız ama o zaman 3 tane istasyonunuz olur, 30 tane istasyonunuz olacak. Burada 30 tane oldukça iyi ölçüm yapan istasyon, 3 tane mükemmel yapan istasyondan daha iyi. Tercihi bu yönde kullanıyor.
Kesinlikle.
Çünkü
kesinlikle
sıcaklık nispeten kolay ölçülen bir şey. Ama onun yanında nemdi, rüzgar hızıydı, şu bu bunlar çok daha zor ölçülen şey. Onun için biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şimdi bir ölçümden gelen az da olsa bir hata var. İkincisi de bizim doğayı bilmememizden gelen bir hata var. Şimdi bu ikisini topladığımızda bu hataları, bunlar ilk 3 saatte çok fazla etki etmiyor. 6 saatte, 9 saatte o kadar etki etmiyor ama bir haftaya çıktığımızda ilk baştaki ufacık bir hata bile gittikçe büyüyor. Buna kelebek etkisi falan deniyor biliyorsunuz. Hani Amazon'da bir kelebek kanat çırpacak olursa bunda 3 hafta sonra New York'ta yağmur yağabilir falan gibi bir şey. Yani bu etki gittikçe büyüyebiliyor yaptığımız şeylerde. Dolayısıyla bu meteoroloji, bu bize 3 haftayı veriyor en fazla. Ama iklim böyle değil. İklim başlangıç koşulu almıyor. Yani şu anda yapılan ölçüme dayanmıyor. Neye dayanıyor? Güneşten ne kadar enerji geldi? Bunu ölçüyoruz. Zaten de değişmiyor çok fazla. Bizim hayat süremizde. 2. Dünyanın yüzey şekilleri. 3. Atmosferdeki gazların dağılımı. Yani ne kadar karbondioksit var, ne kadar metan var. Şimdi bu 3 bilgiye sahip olduğumuz an dünyanın iklimini modelleyebiliriz. Bunu 130-140 senedir yapıyoruz biz. Yalnız yani ilk yaptığımızda 1896 Arrhenius. Adam diyor ki şu andaki karbondioksit seviyesi 280 milyonda 560'a çıktığında dünyanın ortalama sıcaklığı 5 ile 6 derece artar.
Özellikle kutupları söylüyor galiba.
Dur.
Değil mi?
Bunu biz kesin kabul ettik ve hala da benzer şeylerdeyiz. Ama ne değişti? Neyi öğrendik? Bizim öğrendiğimiz şey temelde çözünürlüğü arttırmak. Yani adam dünya için ortalama bir sayı veriyor ve sayıya girmeden diyor ki kutuplar elbette daha fazla artar. Şimdi biz kutuplardaki aşağı yukarı herhangi bir noktanın ya da İstanbul'un ya da Sahra Çölü'nün ya da Amazon'un oralardaki sıcaklığın ne kadar artabileceğini hesaplıyoruz. Ve hani sadece 560'a çıksa değil, diyelim 280'den 450'ye çıktı, 460'a çıktı, 500'e çıktı, 1000'e çıktı, 3 günlük bir çözünürlükle, 1 haftalık çözünürlükle, 3 dakikalık çözünürlükle, yani hem zamansal hem mekansal çözünürlüğümüz korkunç arttı. Çünkü elimizde dev bir bilgisayar. Ama bunu yapmak için şöyle yapıyoruz. Bunu en başta Erhan söylemişti. Önce 1850'ye gidiyoruz. Diyoruz ki 1850'de atmosferdeki karbondioksit bu kadardı. Güneşten bu kadar enerji geliyordu. Yüzey şekilleri buydu. Hesapla bakalım 1850 yılının sıcaklığını, ortalama sıcaklığını. Bakıyorsun gayet güzel, ölçülmüş olanlara benzer bir sıcaklık hesaplıyor. Tamam diyorsun, o zaman hadi bakalım. 1851'i de hesapla, 52'yi de, 53'ü de. Ha baktık bir yerde saçmalamaya başladı. Diyorsun ki o zaman biz bir şey yanlış yapıyoruz. Yani evet. Bulutları mı yanlış modelliyoruz, okyanus akıntılarını mı yanlış modelliyoruz? Her nerede neyi yanlış modelliyorsak baştan 1850'ye geri dönüyoruz. Modelliyoruz, doğru olduğu müddetçe devam, yanlış olduğu müddetçe geri dön. En sonunda 1850'den 2000 yaklaşık 12-13'e kadar düzgünce gelebildiysek, düzgün modelleyebildiysek ortalamaları, o zaman diyoruz ki tamam bu model çalışıyor artık.
Burada şeyi de yapıyor, tabii ki bunu bizi dinleyenlere biraz anlatalım. Burada hem baz aldığı veriler var, hem de modele koyduktan sonra ortalığa çıkan sıcaklık trendlerinin oluşanlarla karşılaştırılması ve oradaki sapmalar var mı yok mu onu değerlendirerek model çalışıyor ya da çalışmıyor diyorlar.
Kesinlikle. Yani bütün geçmişte ortalamaları tutturduk mu? Standart sapmaları tutturduk mu? Uç olayları, ekstrem olayları tutturduk mu? Ve bu sadece sıcaklık değil. Bunda yağışı da var, rüzgarı da var, basıncı da var, nemi de var. Hepsini tutturduk mu? Buna bakıyoruz. Tutturduysak o zaman geçmişi düzgün modelleyebiliyoruz. Şimdi bu bize geleceği de modellemek için bir ipucu veriyor. Bu hiçbir zaman kesin değil. Ama diyor ki bak geçmişteki bütün bu verileri kullanarak geçmişi çok iyi modelledi. Şimdi aynı düşünce yapısıyla geleceği de modellemeye başla bakalım. Şimdi burada ana problemimiz başlıyor ama süremiz bitti.
Evet, şimdi biz bu podcastleri 20-22 dakikada sınırlandırıyoruz. Biraz da konsantrasyon meselesi. Aslında bizim bazımız, ben ilk başlarken kurnazla konuşurken ya Amerika'daki kısa diziler Seinfeld falan 20-25 dakikadır yani. Onun için burada bu podcast'ı bitiriyoruz. Gelecek podcast'te buradan devam edeceğiz. Modellerin oluşturulmuş bir model var. Doğrulanmış. Geçmiş verileri iyi modellediği görülmüş. Geleceğe dönük olarak bir tahmin yapıyor ve o gelecek geliyor. Oradaki veriler, gerçek veriler, fiziksel elde edilmiş veriler bu sefer modele uyuyor mu? Modelden ne kadar sapıyor? Bunun sapıyorsa nedenleri nedir? Kurnaz gelecek podcast'te bunları açıklamaya devam edecek. Hepinize sevgiler, selamlar.
Umarız çok canınızı sıkmamışızdır. Görüşmek üzere, iyi yıllar herkese.
İyi yıllar, bay bay.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.